Ayrım 27, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 294. Fotoğraflar için açık arttırma. Fotoğraflara gelince onlar için ayrı bir işlem yapıldı. Gazetelerin temsilcilerinin katılımıyla bir açık arttırma düzenlendi. Önemli sayılan karelerin bir bölümü teker teker, bazıları üçü beşi bir arada fiyatlandırıldı. Gazete temsilcileri davet edildi. Fotoğraflara baktılar, beğendikleri fotoğrafların fiyatını arttırdılar. Fakat o fiyat arttırma uzun sürmedi. Hürriyet'in temsilcisi gazetesinin yönetiminden talimat almıştı. Başka gazetenin temsilcisi 500 liralık artış yaparsa o 1500 lira arttırıyorum diyordu. Sonuçta fotoğrafların en çarpıcı olanlarının toplamına Hürriyet temsilcisi o zaman için ve bize göre astronomik bir para verdi. Yanlış hatırlamıyorsam 300 bin lira. Geriye kalan ikinci sınıf diye nitelenen fotoğrafların toplamı da öteki gazeteleri bir grup halinde toplayıp onlar adına pazarlık yapan Türk Haberler Ajansı'na satıldı. Yanlış hatırlamıyorsam toplam 30 bin liraya. Ajans o 30 bin lirayı öteki gazetelerden toplayacağı 3'er 4'er bin liraları bir araya getirerek ödeyecekti. O gruba giren gazeteler de birbiriyle aynı olan fotoğrafları kendi tercihlerine göre kadrajlayıp yayımlayacaklardı. Tabii bu o zamana kadarki basın tarihimizde görülmüş, işitilmiş bir şey değildi. Devletin bir mahkemesinde görülecek davanın sanıklarının tutuklu oldukları yerlerde fotoğrafları çekilecek ve bunlar gazetelere açık arttırma yoluyla satılacak ve geliri hazineye gelir kaydedilecek. Böyle bir şey görülüp işitilmesi bir yana akla bile getirilemezdi. Ama gazete yönetimlerinin artık uygulamaya sokulmuş olan o kısma itiraz etmeleri sonuçsuz kalmıştı. Açık arttırma ilan edildiği gün yapılacaktı. İtirazlarını sürdürmekle birlikte o günkü arttırmaya katıldılar. O açık arttırmayı izleyip birkaç fotoğraf edinmeye çalıştılar. Biz de öncü adına o açık arttırma haberini alır almaz İstanbul temsilcimiz Nejat Çerman'dan rica etmiştik. Türk Haberler Ajansı'nın ortaklığına katılarak birkaç fotoğraf elde etmeye çalışacaktı. Öyle de yaptı. Öncü adına Hürriyet dışındaki gazeteler için kurulan ortaklığa katıldı ve Türk Haberler Ajansı aracılığıyla yanlış hatırlamıyorsam 4000 lira civarında bir para ödemeyi kabul edip birkaç fotoğraf edindi. Onları uçakla Ankara'ya ulaştırdı. Bugün o fotoğrafların yayımlandığı 10 Ekim 1960 tarihli öncünün fotokopisi önümde. İstanbul'daki ihaleden gelen iki fotoğraftan biri Menderes'in bir berber tarafından tıraş edilişinin fotoğrafı. Altında fotoğrafın satışını düzenleyen Yassıada İrtibat Bürosu'nca yazılmış şu altyazı var. Sabah tıraşı. Menderes her sabah diğer sanıklar gibi bir berber tarafından tıraş ediliyor. Yalnız o, bayar ve bilhassa itina gösterilen diğer zevat gibi odasından çıkmamak mecburiyetinde olduğundan berber onun ayağına gidiyor. Berber tıraşı Menderes'in arzusu üzerine perdahlı yapılmakta, sonra da limon kolonyası ve krem sürülmektedir. Yassıada Bürosu'ndan THA eliyle öncü istihbarat ekibi. Bizim payımıza düşen fotoğraflardan bir diğeri Celal Bayar'ın Yüksek Soruşturma Kurulu'nun önündeki ifade vermesi sahnesini gösteriyor. Tabii o da aynı şekilde kurulan senaryonun bir parçası olarak filme de çekilmiş. Kendisini sorgulayan kişi 5 numaralı soruşturma komisyonunun başkanı Avni Yurtsever ve bir komisyonun üyesi. Burada şunu da hatırlatayım. Celal Bayar o senaryolu çekimlerin sinemalarda ve basında Yassıada'dakilere iyi muamele ediliyor anlamına gelecek yorumlarla yayınlanacağını daha önce öğrenmiş ve buna tepki göstererek intihara teşebbüs etmişti. Kemerini boynuna dolayarak giriştiği o teşebbüs sonuçsuz kalmıştı. Yassıada soruşturma sorumluları Bayar'a o filmi çektirmelerinin amacının tutukluları küçük düşürmek değil, yönetimin tutukluların haklarını imkanlar oranında koruduğunu ve onlara karşı saygılı olduğunu göstermek olduğunu anlatmaya çalışmışlardı. Bayar'ın fotoğrafının o şekilde yayımlanmasının arka planını tabii o fotoğrafı görenler bilmiyordu. Bu daha sonra yayımlanacak bilgi ve bulgularla ortaya çıkacaktı. Nitekim aynı sahnenin o zaman yayımlanmamış bir başka fotoğrafında sorgu odasının durumunu çekmek üzere hazırlanan bir film ekibi ile malzemeleri görülecekti. Sorgu odası fotoğraf altyazısında da belirtildiği gibi adeta bir stüdyoya döndürülmüştü. Evet, bu sayfada da Hürriyet'ten fotoğraflar yer alıyor. Altyazısı şöyle: Yassıada duruşmalarının başlamasından önce çekilen fotoğraflar, adadaki sanıkların 27 Mayıs'tan sonra adada çekilmiş ilk fotoğraflarıydı. Gazetelere tartışmalı bir açık artırmayla satıldılar. En ilgi çekici olanlarını Hürriyet satın aldı ve iki tam sayfa halinde yayımladı. Nasıl yayımlandılar? Burada bir de o açık artırmayla satılan fotoğrafları alan gazetelerin onları nasıl yayımladıklarına bakalım. O açık artırmanın veya Osmanlıcasıyla müzayedenin şampiyonu malum Hürriyet gazetesiydi. Hürriyet 10 Ekim 1960 günkü sayısında 300 bin liraya satın aldığı resimlere iki tam sayfa ayırmıştı. İki sayfanın ikisinde de o fotoğrafların sahibinin kendisi olduğunu, bunları kimsenin iktibas edemeyeceğini, yani de yeniden yayınlayamayacağını bildiriyordu. Yayımladığı fotoğraf sayısı 8'di. Onlar arasından biri Menderes'in soruşturma komisyonundaki ifadesi, daha doğrusu ifadesinin yeni senaryodaki tekrarı sırasında çekilmişti. Menderes'i çok sıkıntılı bir halde alnındaki teri silerken gösteriyordu. Fotoğrafın alt yazısı uzun bir yazı olarak yazılmıştı. Menderes'in iktidarda bulunduğu sıradaki tutum ve davranışlarını hatırlatıyor, onları o günkü fotoğrafa yansıyan sıkıntısıyla irtibatlandırıyordu. Fotoğraf alt yazısının başlığı şöyleydi: Terliyor ama sıcaktan değil. Bayarı soruşturma komisyonu karşısında ifade verirken gösteren fotoğrafın alt yazısının başlığı da şöyleydi: Dalgın ve düşünceli. Alt yazının metninde de Bayar'ın görev süresindeki tutumuyla ilgili yorumlar yapılıyordu. Dalgın ve düşünceli halinin geçmişteki davranışlarının sonucu olduğu ifade ediliyordu. Hürriyet fotoğrafları yayımladığı sayfalarda tüm öteki gazetelere şu uyarıda bulunuyordu: Foto, Ordu Foto Film Merkezi. Gazetemize ait olan bu fotoğraflar hiçbir şekilde alınamaz ve neşredilemez, iktibas edilemez. Kadrajlar değişik. Öteki gazetelere gelince, Hürriyet'in dışındaki fotoğraf müzayedesinde ancak Türk Haberler Ajansı'nın şemsiyesi altında katılıp Hürriyet'in beğenmediği fotoğraflardan 5'er 6'şar tanesini ortaklaşa alabilen, yani birbirleriyle aynı fotoğrafları kullanmak durumunda olan gazetelere. Onlar ötekilerden farklılıklarını kadraj metotlarıyla göstermeye çalışmışlardı. Mesela Menderes'in tıraş olurken çekilmiş olan önce olarak bizim de yayımladığımız fotoğrafı. O fotoğrafı Cumhuriyet bizim gibi yatay büyüklüğüyle değil, sağından solundan kesip dikleştirerek yayımlamıştı. Vatan ise Menderes'in sadece başını boynundaki ustura ile birlikte büyüterek sayfanın 1/3'ünü kaplayacak ölçüde yayımlamıştı. Bu bölümde yayımladığımız fotokopileri biraz karanlık da olsa o müzayede fotoğraflarının değişik gazetelerce nasıl yayımlandığını gösteriyorlar. Evet, bir sonraki sayfa tamamen gazetelere ayrılmış. Öncünün, Sabıkların ilk resimleri diye Vatan'ın ve Cumhuriyet'in Yassıada'dan ilk resimler başlığıyla yayınladığı 2-3 adet resim var. Altyazı da şöyle: Hürriyet'in dışındaki gazeteler geriye kalan fotoğrafları ortaklaşa satın aldılar ve değişik kadrajlarla yayımladılar. Yukarıda solda Öncü ile Vatan'ın, altta Cumhuriyet'in fotokopileri görülüyor. En çarpıcı olan Vatan gazetesinin yaptığı kadrajdı. Menderes'in öteki gazetelerde de yer alan tıraş edilişiyle ilgili fotoğrafın Menderes'in başı ile berberin usturasını gösteren kısmını çerçevelemiş ve o şekilde yayımlamıştı. Bu, o günkü açık artırmalı satışla ilgili tartışmalara bir yenisini ekledi. Bu fotoğraf artırması tartışması gazetelerin daha sonraki günlerdeki yayımlarına da yansıdı. 7 gazete patronu aralarında anlaşarak o uygulamayı ortak bir açıklamayla protesto ettiler. Açık artırmaya Türk Haberler Ajansı ile birlikte katılmışlardı. Fakat daha sonra böyle bir uygulamaya katılmamaya karar verdiklerini açıkladılar. 14 Ekim'e doğru. Gelelim Yassıada'da 14 Ekim'de başlayacak duruşmaların hazırlıklarına. O hazırlıkların en önemli kısmı Yüksek Adalet Divanı'nın yargıç ve savcı heyetleriyle ilgiliydi. O heyetlerin üyeleri o zamana kadar gündüzleri bulundukları şehirdeki görevlerini sürdürüyor, geceleri oradaki evlerinde yatıyorlardı. İstanbul dışında görevli olanlar da İstanbul'da geçici görevle geldikleri zaman ikametlerini, harcırahlarını ve veya özel imkanlarını kullanarak sağlıyorlardı. Ekim ayında başlayacakları iş için ise uykuları hariç tüm zamanlarını görevlerine ayırmak zorunda kalacaklardı. İş yerleri Yassıada'daydı. Geceleri kalacakları yerler Yassıada'dan fazla uzak olamazdı. İkametleri için Yassıada'da bir yer ayrılması ise yargılamanın gereklerine uygun olmazdı. Eni 1,5 kilometreden, boyu 2 kilometreden ibaret olan küçücük bir adada sanıklar, yöneticiler, güvenlikçiler ve yardımcı personel ile birlikte yargıçlar ve savcıların da ikamet etmesinin sayılamayacak kadar çok sakıncası vardı. Çare hakimler ve savcıların Yassıada'ya en yakın yerlerde ikamet etmeleriydi ki hem görevlerine gidiş gelişleri fazla zaman almasın hem de işlerinin ağırlığına karşı dinlenme ihtiyaçlarını kısmen de olsa giderebilsinler. Bu düşüncelerde şöyle bir karar alındı. Hakimler ve savcılar yakın adalardan biri olan Heybeli Adada kalacaklardı. Orada Heybeli'nin kalabalık bölümünden uzakta sakin oteller vardı. O otellerde ikamet edecekler, gündüzleri Yassıada'ya motorlu tekneyle gidip geleceklerdi. Bunun hazırlıkları da tamamlandı ve büyük kısmı Ankara'da olmak üzere İstanbul dışındaki illerde yaşayan hakimler ve savcılar 1960'ın Eylül ayının sonlarından itibaren Heybeli Adada kendilerine ayrılan yerlere taşınmaya başladılar. İstanbul'dakilerden de isteyenler aynı imkandan faydalandılar. İşte tam o günlerde şöyle bir şey oldu. İstanbul gazetelerinde bir haber çıktı. Özeti şuydu. Yassıada davalarının hakimleriyle savcıları hep birlikte İstanbul'da bir yatla deniz gezisine çıkıyorlar. Üstelik Savarona yatıyla. Bu haber tabii çok münasebetsiz bir olayın haberiydi. Bir yüksek mahkemenin hakimleri adı üstünde çok ağır suç iddialarını hükme bağlayacaklar. Savcılar o iddiaları öne süren hukuk insanları. Karşılarında o iddialara karşı müvekkillerini savunmakla görevli olan avukatlar var. Savcılar ve avukatlar karşılıklı olarak tezlerini öne sürecekler ve tartışacaklar. Hangi taraf ne ölçüde haklı ve haksız? Buna karar verecek olanlar hakimler. Onlar iki tarafın da dışında, iki tarafla da bir yakınlıkları olmaması gerekiyor. Bu daha bize hukuka başlangıç derslerinde ilk öğretilen kurallardan biri. Hakimler önlerine davacı veya davalı olarak gelmesi muhtemel olan kim varsa onlarla fazla samimi olmayacak. Eskiden kalma dostlukları olsa bile bunu herkesin gözüne batacak şekilde sergilemeyecek. Çünkü bu en azından güven sarsıcı olur öteki taraf için. Hakimin bağımsız kalabileceğinden şüphe edenler olur. Hele böyle bir durumda Türkiye'nin en kritik davalarından birinin, belki de en kritiğinin arifesinde, o davanın hakimlerinin aynı davanın savcılarıyla birlikte Boğaz gezisine çıkması, hem de o geziyi ülkenin en ünlü ve tarihi bir yatıyla yapması yakışık alır mı? Bu o mahkemenin tarafsızlığını sarsmış olmaz mı? Üstelik o geziyi düzenleyenler veya o gezinin düzenlenmesine izin verenlerin başında da Milli Birlik Komitesi'nin Yassıada süreciyle ilgili tüm organizasyonlarını yapmakla görevli olan yetkilileri var. Evet, bu Yassıada duruşmalarının başlamasının arifesinde gerçekten sakıncalı bir manzaraydı. Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesinin önemine inananlar için. Bu yüzden de basında bazı eleştiriler çıkmaya başladı. Buraya bir not düşeyim. Şimdi akla şu soru gelebilir. Dönem bir askeri yönetim dönemiydi. Nasıl yayımlanabiliyordu o eleştiriler? Hem de askeri yönetimi çok yakından ilgilendiren bir davayla ilgili olarak. İşin ilginç yanı da zaten odur. Evet, o eleştiriler yayımlanabiliyordu veya yazarlarına, yayıncılarına herhangi bir yaptırım uygulanmıyordu. Askeri yönetim her konuda o kadar toleranslı mıydı? Hayır, her konuda toleranslı değildi ama kendisinin sorumluluğu altındaki konularda kendisine yönelik olaylarla ilgili eleştirilere kızsa bile tahammül etmesi gerektiğini düşünüyordu. Yassıada fotoğraflarının açık arttırmaya çıkarılmasını eleştirenlere karşı tutumu öyleydi. Bu Savarona konusundaki tutumu da öyle oldu. Bunun böyle olduğunu yakından biliyorum. Çünkü basında Savarona gezisini eleştirenlerden biri bendim. Tabii dikkatli bir üslupla. Fakat ne düşünüyorsam onu açık açık yazarak. Sadece benim değil gazeteci arkadaşlarımın önemli bir bölümünün tutumu öyleydi. Bu konudaki örneği o günlerde Öncü'de yazdığım kendi yazılarımdan vereyim. Yüksek Adalet Divanı savcısının davaların ne kadar süreceği konusunda verdiği bir demeçle birlikte o Savarona gezisini de eleştirmiştim. O paragrafları buraya da alayım. Bir kere Yüksek Adalet Divanı başsavcısının muhakemeler 1,5-2 ay sonra bitecek diye bir beyanat vermesi yanlıştır. Muhakemenin 1,5-2 ay sonra bitmesi herhalde savcının elinde ve iktidarında değildir. Savcı duruşmada uzun boylu izaha gerek yok, bir taraftır ve karar merciği doğrudan doğruya Yüksek Adalet Divanı'dır. İkincisi, Yüksek Adalet Divanı yargıç ve savcıları pazar gününü Savarona yatında beraberce gezerek geçirmişler. Bizce bu da yanlıştır. Gezintinin Savarona ile yapılmasının münakaşası bir yana, savcıların yargıçların beraber gezintiye katılmaları, muhakemenin adalet içinde cereyanına karşı tereddüt ve şüphe yürütmek isteyen kötü niyetlilerin ekmeğine yağ sürer. Burada parantez içinde 2008 yılındaki bir sivil yönetim dönemindeki aynı tipte bir olayla ilgili bir örnek vereyim. Ergenekon davasının başlamasından hemen önce davanın savcılarıyla hakimleri, soruşturmayı yürüten emniyet görevlileriyle deniz üstünde bir lokantada oturmuşlar, iftar yemeğini birlikte yiyip uzun süre sohbet etmişlerdi. Olay Oda TV'de fotoğraflarıyla birlikte yayımlanmıştı. Fotoğraflarda savcı Zekeriya Öz ile hakim Hasan Hüseyin Özes'e bir teknenin önünde birlikte poz veriyorlardı. Fotoğraf gazetelere de yansımış, hakim artı savcı artı emniyet ilişkilerinin o hale gelmesi 1960 yılındaki Savarona gezisi sırasındaki gibi eleştirilmişti. Sonuç ise şu olmuştu, o fotoğrafın ve haberin yayımlandığı Oda TV mensuplarından Soner Yalçın'ın, Ahmet Şık'ın, rahmetli Doğan Yurdakul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda gazeteci tutuklanmış ve aylarca hapiste kalmışlardı. Bu olayın fotoğrafı sayfanın üstünde yer alıyor. Alt yazısı şöyle. Oda TV davasında çok sayıda gazeteci meslektaşımızın aylarca, bazılarının yıllarca hapiste kalmasına neden olan suç işlediler. İddialarının nedenlerinden biri bu fotoğraftı. Fotoğrafta Ergenekon davasının ünlü savcısı Zekeriya Öz ile dava yargıcı Hasan Hüseyin Özes'e Boğaz'daki bir ziyafet sırasında birlikte görülüyorlardı. Oda TV'cilerin suçlarından biri o fotoğraflı yayını yapmış olmalarıydı. Bir evvelki sayfada da Savarona yatının resmi var, altyazısı şöyle. Atatürk'ün hastalandığı sırada deniz havasına ihtiyacı olduğu düşünülerek satın alınmış olan Savarona yatı o sıralarda devletin bir gemisiydi. Ondan daha çok denizcilik eğitimi açısından faydalanılıyordu. Sadece protokolün gerektirdiği bazı hallerde kullanılabiliyordu. Yassıada davaları öncesindeki bir pazar günü Yüksek Adalet Divanı üyesi, hakimler ve savcıların o gemide bir deniz gezisine çıktığı haberi yayımlandı ve tepkilere neden oldu. İlk günün hazırlıkları. Gene Yassıada konusuna dönelim. Yassıada davaları öncesindeki o ünlü Savarona gezisinden sonra şu görüldü. Hakimler ve savcıların artık birlikte gezilere çıkmak bir yana, bir arada oturup 3-5 cümlelik sohbet ettiklerini bile gören olmadı. Heybeliada'dan Yassıada'ya gidip gelişlerinde aynı teknede bulunsalar da en azından başkalarının önünde aralarındaki ilişkilerin mesafeli olduğu izlenimini vermeye dikkat ediyorlardı. Gelelim davaları izleyecek olanların durumuna. Sanıkların aile mensupları 27 Mayıs gününden beri ilk defa eşlerini görme imkanını o dava sırasında elde edebileceklerdi. O da onları mahkeme salonunda uzaktan izleyerek onlarla yüz yüze görüşme imkanını ancak daha sonraki aylarda bulabileceklerdi. Duruşmalar sırasındaki uzaktan görme olanağını elde etmeleri de önceden yapacakları başvuruların kabul edilmesine bağlıydı. Adnan Menderes'in eşi Berrin Menderes gibi bir kısım sanık yakını o koşullar altındaki bir uzaktan görme haklarını kullanmamayı tercih etmişlerdi. O olanağı kullanmak isteyenler ise İstanbul'da Dolmabahçe'de kurulan bir irtibat bürosuna başvuru yaparak o izni almışlardı. Duruşma günlerinde sabah erken saatte gene oraya gelecekler, yassı adaya şehir hatları vapurlarının biriyle gönderileceklerdi. Duruşmaları izleyen gazetecilerin durumunda da koşullar aynıydı. Başvurular önceden yapılıp izin kartları alınmış olacaktı. Yassı adaya sabah gidiş gelişleri için vapura binilecekti. Gerek vapurdaki gerek duruşma salonundaki yerler numaralı olacaktı. Her gazete bu koşullara göre yassı adaya gönderecekleri mensupları da önceden saptamışlardı. Biz de önce olarak duruşmaları geniş olarak yansıtmak istiyorduk. Hem İstanbul'daki hem Ankara'daki arkadaşlarımızdan bir ekip kurmuştuk. İstanbul sorumlumuz Nejat Çerman başta olmak üzere İstanbul büromuzdaki arkadaşlarımızdan Necla Tümay, sonraki Berkan ve foto muhabirimiz Fehim Erel'e hem duruşmaları izleyecekti hem de Ankara'dan gelecek arkadaşlarımızla koordinasyonu sağlayacaktı. Ankara kadromuzdan gidecekler arasında ben de olacaktım. 27. Ayrımın sonu, sayfa 304.